aile kendisini oluşturan bireylerin mutluluk çeşmesi olan, bireylerinin birbiriyle yüreklerini paylaştıkları, evin bir barınak olmaktan öte bir sığınak ve hatta cennete dönüştüğü, toprağı yürek, tohumu sevgi, meyvesi mutluluk olan, kadını huri, çocuğu gılman olan bir cennete dönüşen müessesedir. İşte mutlu aile budur. Ve mutlu ailenin koordinatları şunlar olmalıdır. Mutlu aileler duygularında istikrar olan bireyler tarafından oluşturulur. Sevgi, nefret, hayranlık, öfke, sevinç, ıstırap, şefkat, merhamet, insan hayatının mevsimlerine göre değişen unsurlardır. İnsan bazen en zıt duygular arasında mekik dokur. Hiç kimse sürekli sevinç duymaz, hiç kimse hiç öfkelenmeden edemez. Hiç kimse her zaman güler yüzlü değildir. Fakat yüreğinin duygularını akıl dizginiyle zapt etmesini ve onlara istikrar ve denge kazandırmasını bilen kişi, pişman olacağı işi yapmaz. Böyle kişilerden oluşan aile de mutlu aile olur. Duyguları karışık ve aniden değişen insanların oluşturduğu ailelerde mutluluğu uzun süre sağlamak gerçekten zordur. Mutlu aileyi oluşturan bireyler birbirlerini gözetirler. Bencil ve çıkarcı insanlardan mutlu aile oluşturulamaz. Tek el kendisini yıkamaz sözü, karı koca dayanışmasını temsil eden güzel bir sözdür. Birbirini düşünmeyen eşler, birbirleriyle hayatı nasıl paylaşabilirler ki? Hayatı paylaşmak, fedakarlık, vefakarlık ister. Paylaşmak evliliğin sırrıdır dostlar. İnsan niçin evlenir diye soracak olursak, verilebilecek en güzel cevap, hayatı paylaşmak için olacaktır. Çünkü hayat karmaşık, tek düze olmayan bir şeydir. Hayat denizinde kimi zaman fırtına kopar. Böylesi durumlarda insanın sığınacağı limanlar olmalıdır. Limanlar, gönül limanları, yürek limanları. İnsanın fırtına kopan hayat denizinde sığınacağı en emin limanlardan biri ailedir. Çünkü ailede acılar ve elemler paylaşılır, mutluluklar ve sevinçler paylaşılır. Birinciler paylaşıldıkça küçülürken, ikinciler paylaşıldıkça büyür. Mutlu aile uzlaşmayı bilen eşlerden oluşur. Uzlaşma, ihtilafları ve anlaşmazlıkları çatışmaya ve kavgaya dönüştürmeden halletme sanatıdır. Uzlaşma, İki farklı renkten üçüncü bir renk elde etmektir. Eşler iki ayrı hayatı yaşamış olan iki ayrı ve farklı kişilikken, birlikte bir tek aile oluşturmak için bir araya gelmişlerdir. Aile içerisinde çatışma, kapıyı örtünce içeride kalan derttir. Kapıyı örtünce dışarıda kalan dert, dert midir ki? Asıl dert kapıyı örtünce içeride kalandır. Ve insana dünyayı cehennem eden de odur. Derdi kapı dışarı etmenin yollarından biri de uzlaşma sanatını bilmekten geçer. Mutlu aileler istişare mekanizmasının işletildiği, kararların ortaklaşa alındığı ailelerdir. Eşler birbirlerine değer verdiklerini ispat etmek istiyorlarsa, mümkün olduğunca aldıkları kararlarda danışma yolunu seçmek zorundadırlar. Bu, anlaşmazlıkları daha yatağında halledecek ve çatışmaya dönüşmesinin önüne geçecektir. Üstelik istişarenin bereketi aileye huzur biçiminde yansıyacaktır. Mutlu aileyi oluşturan fertler birbirlerine bağımlı değil, fakat bağlıdırlar. Bağımlılıkla bağlılık çok farklı şeyler. Bu bağlılık fiziki olmaktan daha çok manevi ve duygusaldır. Bu bağlılık bir bağımlılığa dönüşmediği sürece aileyi güçlendiren ve ayakta tutan bir unsurdur. Ancak bu bağlılığın tek taraflı değil, karşılıklı olmasına özen gösterilmelidir. Bu bağlılığın olmadığı aileler fiziken bir ve beraber görünseler de manen parçalanmış ve yırtılmış ailelerdir. Bu manevi yırtılma kimi zaman maddi çözülmeyi de beraberinde getirir ve aile dağılır. Dağılmış ailelerin bireyleri de parçalı ve yırtık bir ruh haline sahip olurlar. Bu ruh hali duygu, düşünce, bilgi, eylem, madde, mana, dünya, ahiret, akıl, yürek dengesini kurmayı cidden güçleştirir. Mutlu ailede eşler birbirlerinin hassasiyetlerine duyarsız kalmazlar. Özel yeteneklerini köreltmezler. Özel durumlarını anlayışla karşılarlar. Mesela erkek hanımına adet dönemlerinde daha hassas ve toleranslı davranır. Kadın da kocasının iş stresini anlayışla karşılar ve onu teskin eder. Her toplumda birey çoktur, fakat örnek fertler azdır. Örnek fertlerin çok azı örnek aileler oluşturmada başarılı göstermektedir. Bu durumda örnek aileler azın da azıdır. Örnek bireyler bazen aile sınavında sınıfta kalmaktadırlar. Bu da modern dünyanın aileyi bütün olarak değil de kadını ve erkeği ayrı, çocuğu ve genci ayrı kategorilere ayırıp, bütün bu kategorileri birbirinden bağımsız alanlar olarak değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarım küresi olduğu gibi bebeklik, çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık birbirinden bağımsız kategoriler değildir. Bir ırmak gibi kesintisiz akan hayatın birbirinin devamı olan duraklarıdır. Onun için İslami aile modelinde dede geçmişi ve maziyi, torun geleceği yani istikbali temsil eder. Anne ve baba geçmişle gelecek arasında bir köprüdürler. Ve İslami aile modeli işte bu anlamda bütüncüldür, tevhididir, bir ırmak gibi bitimsiz bir biçimde akar. Bu durumda ailenin korunması çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bugün aileye yönelik saldırılar insanlık tarihi içerisindeki en büyük, en yoğun ve en vahim saldırılar halini almıştır. İşte bu noktada ailenin koruması, ailenin korunması daha bir önem arz etmekte. Modernitenin saldırısına maruz kalan en önemli iki mevzi, bireylerde yürek, toplumlarda ailedir. İnsan için yürek ne ise, toplum için de aile odur. Bu saldırıya karşı her ferde kendi yüreğini savunmak, her topluma da aile kurumunu savunmak düşmektedir. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde aile kurumu bugün olduğu kadar topyekün bir saldırıyla karşı karşıya kalmamıştır. İnsanlık tarihinde küresel bir sapmanın adı olan Batı modernizminin tehdit ettiği insani değerlerin en başında aile kurumu gelmekte. Uzun insanlık yürüyüşünün yol kazası olan bu modern zamanlarda aileyi ayakta tutan toplumlar bu saldırıya karşı meydan okuyabilen toplumlar olacaktır. İslam'ın zinayı yasaklamasının birinci hikmeti aile kurumunu tesis ve nesebi sahih bir toplum meydana getirmektir. Nesebi gayri sahih topluluklar sosyolojik anlamda bir cemiyet dahi değildirler. Olsa olsa kalabalık ve yığın olarak adlandırılabilirler. Ne idüğü belirsiz kalabalıkların ahlaki değerleri kendi bireylerine empoze etmesi, onları bir nizam ve intizam içerisinde yaşatması mümkün değildir. Gerek insanlığın değişmez değerlerinin ortak adı olan İslam'ın, gerek diğer dinlerin tümü aile kurumunu yüceltir ve savunur. Ancak İslam'ın aile kurumuna verdiği önem diğer ahlak sistemlerinin tümünden de önde gelir. Kur'an insanın yeryüzündeki ilk serüveninin bir aileyle başladığını haber verir. evlilikle ilgili hükümleri açıklayarak söze giren Nisa suresinin ilk ayeti şöyle başlar. Ey insanlar, ey insanlık! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yine Kur'an verdiği örnekleri aileler arasından seçer. İmran ailesi ki üçüncü sureye isim olmuştur. İbrahim ailesi, İsmail ailesi, Firavun ailesi gibi. Hac ibadeti baba İbrahim, anne Hacer ve çocuk İsmail'den oluşan bir ailenin tarihe geçen tevhid mücadelesinin tüm müminler tarafından yeniden yaşanmasından başka bir şey midir ki? Hazreti Peygamber'in evlinin zinasını bekarın zinasından çok daha ağır olarak cezalandırmasında aile kurumuna verilen önem göze çarpmaktadır. Bir ailenin yıkımı maddi değilse de manevi ölümle eş anlamlıdır. Çünkü her yıkılan ailede baba, anne, çocuklar, dede, büyükanne, hala, dayı, özetle yakınlık derecesine göre herkes olumsuz etkilenmekte. Bu etkileniş kimi zaman için ölümle eş anlamlı olabilmektedir. Yine Kur'an özellikle evli kadınlara iftira edilmesini neredeyse zina cezasına yakın bir cezayla cezalandırmakta ve zina iddiasının ispatı için en az 4 şahit tarafından kesin ve yakın görüş şartını getirmektedir. Bu da İslam'ın aileyi korumasının en çarpıcı örneklerinden biridir. Kur'an büyü konusunda çok şiddetli ifadeler kullanır. Bu işle iştigal etmeyi kişiliği satmak olarak adlandırır Bakara suresinin 102. ayetinde. Ve bundan bir sonraki ayette bu işi küfür olarak niteler. Kur'an'ın sihre karşı bu denli sert tepki göstermesinin sebebi aileyi korumak içindir. Çünkü Kur'an'a göre büyü öğrenerek kişiliğini satanlar, kişi ile eşinin arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. İşte bu affedilmez bir cinayettir. Ve cezası da tüm İslam fıkıh ekollerine göre çok ağırdır. Değil mi ki o kişi toplumun direği olan aileyi hedef almıştır. Hazreti Peygamber'in Allah'ın kişiye helal kıldığı şeyler arasında boşanma kadar hoşlanmadığı başka bir şey yoktur. Sözü de ailenin korunmasının ne denli önemli olduğunun belgelerinden biridir. Kur'an, ailenin sadece madden değil, manen ve ahlaken de korunmasını her inanan insana şöyle emreder. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Bu ayette yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşle sadece öte dünya murad edilmemektedir. Belki öncelikle bu dünyada cenneti hatırlatan bir mutluluk yuvası olsun için kurulan ve fakat korunmadığı için içerisindeki bireylerin ve hatta duvarlarının insanı sıktığı, insana ıstırap ve azap verdiği bir cehenneme dönüşmesi kastedilmektedir. Şu halde ailenin korunmadığı, mutluluk yurdu yani Darul İslam haline getirilememiş evler cehenneme dönüşürler. İslam ailenin korunması konusunda niçin bu kadar duyarlı davranmıştır? Çünkü ailenin çözülüşü bireysel kokuşmanın neticesi toplumsal çözülüşü çözülmenin habercisidir. Çözülmüş her aileden geriye bozguna uğramış erkekler, kanadı kırılmış dul kadınlar ve analı babalı öksüz yetim kalmış yarım çocuklar kalır. Toplum bu yarayı sarmakta gecikir ve ihmalkar davranırsa, sonunda toplumsal yozlaşma ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. O halde ailenin dağılmasını engelleyen en büyük faktör nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte bu soruya benim vereceğim birinci cevap sevgidir.